Ayrım 5. Türkan, Ayşe Kulin, sayfa 71. Yolum daha ortaokul sıralarındayken çizilmiş. Dindar bir babaanneyle gezmeye, eğlenmeye sık gitmeyen, yakın dostları sayılı, hayatında hep çocuklarının öncelik aldığı, iyilik yapmaya düşkün bir annenin, muhafazakar, disiplinli bir babanın elinde şekillenen bir çocuk, kendine nasıl bir yol çizer ilerisi için? Bu çocuğun kafasına dürüst, merhametli, iyi bir insan olması, insanlara hizmetten kaçınmaması gerektiği kazınmaz mı? Yol çizgim beni doktor olmaya götürecekti eninde sonunda. Hakkı vardı Gökşin'in. Bir doktorun ideal eşi de bir başka doktor olmalıdır. Bilinçaltımda yatan hep buydu. Lisede okurken kendi masalımı kendim yazmışım ve o masalı uydurmuşum kendimi. Şimdi okuduğum mektup bunun açık kanıtı. Pazar akşamı Hümeyra Hanım ve kocası geldiler. Allem ettiler, kallem ettiler, tıbbiyenin zevkliliğinden, kutsiyetinden, hiçbir zaman doktor olduklarına pişmanlık duymadıklarından söz ettiler ve beni ta lise 1'deyken göz dikmiş olduğum fakülteye bir kere daha yönlendirdiler. Zaten başka bir mesleği çok kısa süreli ve gönülsüz olarak okşamışım kafamda. Kürkçü dükkanına döndüm. Hayırlısı olsun. Şimdi önemli olan tıbbiyenin bu devre kabul edeceği 60 kişinin arasına girebilmek. Çok çalışmam lazım. Özellikle de biyoloji dersini. Meslek dalımı seçtikten sonra sıra kendime bir doktor koca bulmaya gelmiş. Ben meğer daha o zamanlardan teşneymişim bir tıbbiyeliyle arkadaş olmaya. Ta 1952 yılının Haziran'ında yazılmış mektuptan bir satır. Gökşin, sen de hep benim zaafımı bulursun. Bir tıbbiyeliyle arkadaş olmak en büyük emelimdi. Emelimin gerçeğe dönüşmesine ben de inanamıyordum. Gece yatağıma yattığımda bana istediğim yolu açtığı için Allah'a şükürler ediyordum. Başka ne isteyebilirdi doktor olmak üzere yola çıkmış bir kız? Anlaşabileceği, seveceği bir doktor eş, üstelik çok da yakışıklı. Köy doktoru olmak isteyen Türkan'ın sevgilisi bir köyde yaşıyordu. Köy halkının yardımına koşuyordu, onları para almadan tedavi ediyor, eşantiyon ilaçları bedava veriyordu. Mahallesindeki insanların gözünde adeta bir tanrı gibiydi. Üstelik fakültenin bütün kızları da peşindeydi, o hepsinin arasında beni seçmiş. Beni, sevgilimle iftihar ediyordum. Bu rüya bitiverecek diye ödüm kopuyordu. 31 Mart 1957 Pazar. Sonra öğleden sonraları benim pratikler bitince buluşuyor, bazen yolumuzu bekleyen bir hastaya teselli vermeye gidiyor, caddelere aşınıyor veya hava kötüyse bir pastanede oturuyor, çok zaman konuşmadan günün yorgunluğunu gideriyor, huzura eriyoruz. Dün ikimiz Kağıthane Köyü'ne anne ve babasını ziyarete gittik. Kendi hallerinde tertemiz, dünyanın kötülüğüyle karışmamış insanlar. Bakalım ne neticeye varacağız. O hemen babamla görüşmek istiyor. Ben de biraz zaman geçmesini istiyorum. Günler acep ne getirecek bize. Fena nezleyiz ikimiz. Son kelime yazdıktan sonra hoşuma gitti. Bu mektup burada bitsin Gökşin. Beni ferahta bil, rahat bil. İleride yeni duygularım olursa ilave ederim. 12 Nisan 1957. Bu mektupta son günün heyecanı da sana yazılsın bari. Dışarısı sıcak, bunaltıcı bir hararet var. Hayatın ilerlediğini anlıyorum. Yaz geliyor, bahar geçti bile. İçimizin temiz ve cıvıl cıvıl olan baharı ise bugün, şu saatlerde büyük fırtınaya hazırlanıyor. Hani senin anneciğinden sakladığın hakikatler vardı ya, bugün babam benimkilere vakıf olacak. Ah Gökşin, duymak, hissetmek güzel şeyler ama bunları, bu onlardan kopma dileklerini, üzerimize titreyen kimselere açmak, onları hayatın gerçekleriyle karşılaştırmak hakikaten azaplı. Sırası geldiğinde fedakarlıklar insanı canına tak edebiliyor. Bu büyüğünü saymak, düşünmek, üzmemek şeklindeki hassasiyetlere isyan edebiliyor. 6 Mayıs 1957. Duygular konuşurken kalem duruyor galiba Gökşin. Etrafımdakiler gözünün içi gülüyor diyorlar. Bense kendimi saadetimin hüznü içerisinde hissediyorum. Realiteleri de yüceltebilirmişim meğer Gökşin. El ele gezmek gibi masum hareketleri nihayet realite olarak görmeye başlamışım. Başkalarının ifade ettiği gibi ideali aramazmışım, sadece mukabil ruh imiş peşinde koştuğum. O ruh da sadece sis ve duman halinde gelmiyor insanın karşısına. Gülen, konuşan, yorulan, hastalanan, hatta ağlayan, velhasıl bütün diğerleri gibi bir insan olarak çıkıyor. İşte önemli olan da bu, sıradan varlığı diğerlerinden ayırabilmekteki keramet oluyor. Şaşıp şaşıp kalıyorsun ve nihayet olduğu gibi kabule katlanıyor, kader deyip geçiyorsun. Durumumuzda bir başkalık varmış gibimize geliyor. Bir safiyet, bir yücelme hissediyoruz adeta. Gökşin, bugünleri de görecekmişim ben ha? Pederin havası gayet iyi. Beni gözden çıkaracak çıkarmasına da büyüdüğüm gerçeğini hazmedemiyor bir türlü. Ali'den haber var mı? Mektubuma verdiğim cevapta üstü kapalı şekilde durumumdan bahsetmiştim. Cevap alamadım. Bu mektubun sonuna kendi imzamın yanına bir artı işareti koyup A.Ö harflerini yazmışım. Sanki mektubu Atilla ile birlikte yazmışız gibi. Ah her alanla birlikteliğin, ruh ve akıl uyumunun, yani boş hayallerin peşinden koşan saf Türkan. Gider ayak nihayet, biliyorum ki yok böyle bir şey. İnsan tek. Gökşin'in bana söylediği gibi tek ve tek başına. Bu yüzden evliliklerin çoğu bir cendere. Aşkın sihirli okunun büyüsü kısa bir süre sonra kaybolunca insan kendi gibi düşünmeyen, dünyaya kendi açısından bakmayan, kendine hiç benzemeyen biriyle kala kalıyor. Güya hayatı paylaşmak ama aslında sürekli dalaşmak üzere. Kendimi evlilik cenderesine sokmanın tam eşiğindeyken 31 Mayıs 1957 tarihli mektup çok önemli. Şu anda pederle benim istikbalim konuşuluyor yazıhanede. Tarihi gün yani. Babam o tarihi günde benim tahminlerimin aksine hemen kabul edivermişti nişanlanmamızı ama sonraki günlerde ayak sürmeye başlamıştı. Fakülteyi bitirmeden evlenmemizi istemiyordu. Oysa daha benim 2 yılım vardı mezun olmaya. Doktor olmak, üniversiteyi bitirmekle gerçekleşemediğine göre nasılsa hayatımı kazanmaya başlamadan önce ihtisas yapmam gerekecekti. Babama 2 doktorun sadece fakülte yıllarında değil, ömür boyu çalışmak ve okumak zorunda olduklarını, o nedenle bu 2 yılı bana zehir etmemesini söylüyor ama dinletemiyordum. Sonunda bir mektup yazmıştım babama. Babacığım, evlenme kararım kesindir ama sen bana bir türlü nüfus kağıdını vermiyorsun. Mevcut ve muhtemel tehlikelere karşı seni uyarıyorum. Lütfen nüfus kağıdımı ver. Çok düşünmüşümdür. Bu mektubu yazmasaydım, evlenmeseydik, hayatım değişir miydi diye ve Atilla ile azı uyumlu, çoğu uyumsuz geçen 9 yıla rağmen hep şükretmişimdir babamın evliliğimizi kabul ettiğini. Çünkü biliyorum ki evlenmeseydim benim hayat çizgim değişmezdi. Ben yine kendimi cüzamlara adardım ama hayatımda Çağlayan ve Çınar'a olmazlardı ki işte ona dayanamazdım. Çocuklarım benim hayatıma renk, ses ve anlam kattılar. En zor geçen günlerin sonunda eve dönüp onların gülen gözleriyle ve bir sürü arkadaşlarıyla karşılaşmak dinlendirdi beni. Hayatımın tüm evrelerini paylaştım oğullarımla. Onlar genç erkekleri olana kadar hep yanımdaydılar. Çocuklarımın gürültü patırtılarından, hastalıklarından, türlü çeşitli sorunlarından, hele de arkadaşlarımdan hiç gocunmadım. Beni hastanede içinde yaşadığım çileli alemden alıp gençliğin neşeli dünyasına uçururlardı. Bir koca tencere makarna pişirir, içine birkaç sosis doğrar, güle oynaya afiyetle yerdik. Hep birlikte bulaşıkları toplardık. Arkadaşlarına yer yatakları sererdim. Sevgililerine yüreğimi açardım. Günün siyasi olaylarını tartışırdık. Benim koyu Demokrat Partili tutucu babam ve aşırı muhafazakar, disiplinli annemle hiç yaşayamadığım bir samimiyet ve hoşgörü ortamında görüşlerimizi paylaşırdık. Çağlayan arkadaşlarıyla kulağıma tuhaf gelen değişik müzikler yapardı, sabırla dinlerdim. Müziklerine zaman içinde alışır, severdim. Bazen tempo bile tutardım. Çocuklarım sayesinde ayaklarım yere bastı, romantizmimden bir ölçüde sıyrıldım ve gençlerle ilişkim hiç kopmadı. Fakat babalarından ayrılmayı seçip onları analı babalı büyütememiş olmanın ukdesi hep içimde kaldı. Boşanmamış olsaydık çocuklarım okuldan okula savrulmayacaklardı şehrin 4 bir semtinde. Hayatlarında çok önemli yer tutan, eşsiz anılarla bezeli bir okul yaşamları ve birlikte büyüdükleri candan çocukluk arkadaşları olamadıysa benim yüzümdendir. Benim köklerim vardı oysa. Çocukluğumu, gençliğimi, orta yaşımı hiç ayrılmadan birlikte geçirdiğim can arkadaşlarım vardı. 401 Türkan'ım, Mesudem, Yurda Gül'üm, Gökşin'im vardı hayatımın ilk hasta ölümünü, ilk bebek doğumunu, ilk otopsisini birlikte izlediğim Aylam, Nevin'im, Racim, Kazım'ım, Can'ım, Ferruh'um, Aygen'im, Tomris'im ve Özden'im vardı. Kandilli Kız Lisesi'nin hasreti ise hep hüküm sürdü yüreğimde. Ne zaman geçmişe doğru yolculuğa çıksam, çocukluğumun geçtiği eve ya da üniversite yıllarıma değil, ortayı ve liseyi okuduğum okuluma dönerim hep. Boğazıma bir tıkaç oturur, gözlerim yanar. Bilirim ki en masum, en idealist, en romantik ve en mutlu Türkan, Kandilli yıllarının Türkanıdır. O defterde senin 23 Kasım 1953 tarihinde yazdığın şiir var. Onu okuyunca alabildiğine duygulu, ıstırap çekmeye, harcamaya hazır bir Türkan buldum. Yok yere işlenen, yapraklardan, sulardan, aşk mektuplarından, hislenen, heyecanlanan, kendi kendine ıstırap yaratan, biraz delişmen ve aksini iddia etse de hayat ile kucak kucağa bir kız. Gökşin'in insan arkadaşım Türkan'a diye ithaf ettiği şiirini okur okumaz hemen ezberlemiştim. Bunca yıl sonra bakalım hala ezberimde mi? Bir rüya gördüm bu gece. Garipsi garipsi bakıyordun güzel kirpiklerinin ardından. Bakışlarında bizim ışığımız gel diyordu gel gittiğim yere. Bakışlarında öylesine engin bir sevgi kucaklar insan kardeşlerimizi. Ah, aradaki mısralar gelmiyor aklıma. Neydi, neydi? Ellerimi tutmak istiyordun, insanlık yolunda el ele koşmak için. Ellerin uzanmış insanlığa doğru, sevgi dolu sıcak ellerin. Evet, gerisini de hatırladım. Sen neydin ki? Sen benim gözüm, kulağım, canım. Sen insanlar arasında kardeş bildiğim, dost elleri, temiz kalbi bana açık, kimsesiz rüyalarımı ısındıran, sen her şeyden önce insan arkadaşım. bu şiiri yazdığında Gökşin, ikimiz de 18 yaşındaydık. Bana geçenlerde "Türkan, sana seni anlatın o şiirimi hatırlıyor musun?" demişti. "Sen 56 yıl hiç sapmamışsın çizginden. Ne de bizim arkadaşlığımız değişmiş. Senin insan sevgin ve aramızdaki dostluk körfezdeki su gibi duruyor yerli yerinde." Lisedeyken Gökşin bana bir şiir defteri hediye etmişti. O deftere sevdiğimiz ve anılarımızı dile getiren şiirleri yazmaya karar verdik. Şiir yazışmalarımız yıllarca sürdü. Defter kah ona, kah bana geçti. Sonra geçenlerde aradım onu. Defteri getir de gider ayak bir şiir günü yapalım ve defterde yoksa eğer Tevfik Fikret'in Sis'ini, Özdemir Asaf'la Nazım'ın en iyilerini ilave et dedimdi. Bakalım nasip olacak mı? Biz ne çok şiir okur ve edebiyat üstüne ne çok ahkam keserdik o yaşlarda. 8 Eylül 1954 yılında bir mektubunda mesela şöyle yazmışım. "Nefret ediyorum romantik kişilerden, sembolistlerden, bohemlerden, maddiyatçı olanlardan, şair artist geçinenlerden. Kısacası eskiden beğendiğimi sandığım her şeyden. Kendinden emin insanların etrafa dimdik bakışları hoşuma gidiyor. Galiba acı hakikat şu. Romantik ve pejmürde insanlar, bedbinler, hayalperestler benim en candan arkadaşım olabilirler. Zira ben de bu sınıftanım. Ama hayatımı emniyet edeceğim insan mağrur, mütehakkim, kendinden ve hareketlerinden emin olmalı. Böyle birine öyle muhtacım ki. Emniyet edebileceğim biri. Kainatın, ufukların, her şeyin gerisinde gibi. Belki de bütün bu duyguların etkisiyle kuitizme merak sardım son zamanlarda. Benim yapamadığım pek çok şey vardır ki başkaları yapabilir diyor. Ne sevimli değil mi? Sen de egzistantalizmi boş ver kardeşim. Nasıl inanabilirsin Sartre'ın şu iddiasıyla hülasa edilen gerçeğine? Diyor ki insan her istediğini yapmaya kadirdir. Akla gelen en ilk varlık veya en sonuncusu insandır ve bunun gerisinde mutlakiyet aramak boştur. Her şey insandan çıkar. Tabii bu dinsiz egzistantalistlerin tezi. Gene de tavsiye ettiğin gizli oturumu okuyacağım. Ama bana kuitizm çok munis geliyor, bunu bil. Geçenlerde Albert Camus'un Yabancısını okudum. Ben tiksindim o tipten. Gençliğin çelişkileri ve Hamlu'yla yazılmış gözlemlerimi hayretle okudum. Bir yıl sonra 30 Haziran'da başka edebi gözlemlerim olmuş. Lermontov'un mısralarını unutabilir miyim kardeş? O her şeyi ifadeye kafi. Hem üzüntü hem keder kimi el uzatırsın. Bu bahtsız anlarda tutacak kim var? Ve etrafa dikkatli bakınca zaten hayat adeta bir şaka, boş ve aptalca. 2 Ağustos 1956'da ise yazdığım bir mektubun sonu şöyle. Kutsal yoksulluğu bugün bitirdim. Çok kuvvetli işlenmiş. Bana gazap üsümlerini hatırlattı. Steinbeck'le şiddetli bir benzerlik buldum. Olur, açlığı da alır okurum. Şiir defterimi ne zaman yollayacaksın? Hey Allah'ım, bu suali okumaktan bıkmadın mı hala? Şiirli kartlarına yetinemiyorum. Elimin tersiyle göz pınarlarıma biriken yaşları sildim. Ne sık ve kolay ağlar oldum ben son zamanlarda. İlaçların etkisinden olmalı. Neyse, mektubun devamına döneyim yine. Bir rüya gördüm bu gece diyorsun. Biz de 7 senelik bir rüya gördük. Sonra uyandık hayata, hakikatlere. Yaşadıklarımız defterlerde, mektuplarda, manzaralarda, şiirlerde kaldı. Ah, o kandilli kız sesine geçirdiğimiz 7 eşsiz yıl. Sadece ben değil, hiçbirimiz unutabilmiş değiliz okulumuzu. Bir araya gelince önce okulu konuşuruz. Öylesine yer etmiş o yıllar yüreğimizde. Yukarıdaki mektubu yazmaya başladığım gün bitirmemiş, 9 gün sonra getirmişim devamını. Çünkü mektup yazmaktan çok daha önemli olaylar olmuş hayatımda. 9 Haziran 1957. Canım Gökşin'cim, mektubunu dün gece okuduk. Uzun bir ihmalkarlık sürecinden sonra bana yazmak arzusunu duyduğun saatler ve tarih bizim nişan yüzüklerimizi alıp taktığımız zamana rastlıyor. Böyle şeylere nasıl kıymet veririm bilirsin. Nişanı yaptık Gökşin. Yüzükleri alıp bize geldik, yemek yedik ve pedere taktırdık. Ertesi günde Atilla'lara gidip akşam yemeği yedik, el öptük, oldu bitti. Kimseye sıkıntı vermedik böylece, içimiz ferah. Tahsil, tahsil, tahsil. Biri bitiyor, diğeri başlıyor. Biz bir çıkmaza girdik ki kurtuluş yok. 6 ders yılı, 4 ihtisas yılı. Düşün daha senelerce başka bir şeyle meşgul olamayacağım. Üstüne bir de aile yükü binerse vaziyeti tasarruf et. Bu işler pek kolay olabiliyormuş Gökşin. Ben ne kadar ümitsizdim babamın rıza göstermesi hususunda. Hiç öyle olmadı. Bilirsin, kendimden çok sizleri mesut görmek isterim. Benim bağlı olduğum aziz bir mesleğim var. Sukutu hayali uğrarsam bir gün mesleğim bana destek olur. Aradan 13 sene geçti. Her hadise seninle dostluğumuzu bir kat daha kuvvetlendirdi. Son 4 yıllık ayrılığımız ise dostluğumuzun olgunlaşması babında bir devre oldu galiba. Kopmadık. Saat 22.25'te ayrıldık Atilla ile. Yarın ders çalışacağım, ancak öbür gün öğleden sonra görüşebileceğiz. Beraberken hiç çalışamıyoruz. Herhalde ileride bunu beceririz. Gözlerimden uyku akıyor. Ah Gökşin, bugün mehtap var ve Boğaziçi fevkaladeydi. Balkondan seyrettik. Işıkların denizdeki aksi ve sükunet içimize işledi. Bahtiyarlığımızı bir kez daha fark ettik. Aşkın büyüsü çözülürken. Ben hep mehtabı ayarlamıştım kendimi. Oysa mehtapsız geceleri de varmış meğer hayatın. Gençliğin gözlerimize mil çeken iyimserliği bir tiyatro perdesi gibi yavaş yavaş aralanmaya başladığında ayaklar yere basıyor, gerçek sırıtı veriyor çirkin yüzüyle. Gecemi gündüzümü ve arkadaş mektuplarıma kadar her şeyimi paylaşmaya hazır olduğum adamla ite kaka ancak 9 yıl götürebilmiştim evliliği, hem de 2 küçük çocuğa rağmen. Benim dünyayı paylaşmak istediğim kocam benimle hayallerimi paylaşmıyordu. Yıllar önce Ali açıkça yazmıştı bana, bir kadın için en kutsal meslek eş ve anne olmaktır diye. Ben eş ve anne olmanın yanı sıra doktor da olmak istiyordum. Ali'nin samimiyeti sonunu getirmişti yeni filizlenmeye başlayan ilişkinin. Oysa kocam açık oynamadı kartlarını. Meğer onun gönlünde de kendine ev işlerini verecek bir eş yatarmış. İlk çocuğumun doğumundan sonra ara verdiğim tahsilime dönmek için mücadele etmek zorunda bıraktı beni. Fakülteyi bırakmam için öne sürdüğü mazeret çok geçerliydi. Hamileliğim sırasında vereme yakalanmıştım. Sağlığıma özen göstermemi istiyordu. Benim de doktor olma yolunda biri olduğumu unutarak. Elbette özen gösteriyordum sağlığıma. Ama beden sağlığımın yanı sıra ruh sağlığımın hiç mi önemi yoktu? 13 Haziran 1958. Ben sahici iyiyim. Geriye kalan 2 ayımı geçirmekle meşgulüm. İmtihanlara giremedim çünkü çok fazla şişmanladım. O halimle derslere girmek doğru olmazdı. Oturup işlerimi ayarlıyor, ciciler dikiyorum. Doktorlar karnım büyük diye bir de ikiz şüphesi soktular kafama. Biz de iyice kabullendik. Hani tek olursa üzüleceğiz adeta. Neyse, hayırlısı. Mektupların tonu değişiyor giderek. Her türlü konfordan yoksun köy evinin şartlarında kayınvalide, kayınpederle birlikte yaşanan hayat beni romantik bir kızdan sıradan pratik bir gebe kadına dönüştürüyor. Artık duygulanmalar, heyecanlar, mehtap tarifleri yok satırlarda. Gündelik yaşantının sıkıntıları ve kuru havadisler var. Kayınpederimin de kalçası tutulmuş, kımıldayamıyor zavallı. Herhalde havalardan oldu. Evi ısıtamıyoruz ki. Evimiz o yıllarda bir köy görünümünde olan kağıthanede, bahçesinde inek, koyun, tavuk hatta tavşan bile bulunan küçük derme çatma bir köy eviydi. Kayınvalidem ve kayınpederimle birlikte kalıyorduk. Zerzevat ve meyvelerimizi kendimiz yetiştiriyorduk. Havası tertemizdi ama kış aylarında evi iyi ısıtmak, rutubetini kırmak mümkün olmuyordu. O yıllarda aklım ucundan geçmemişti ama bunca yıl sonra acaba diyorum, Çağlayan'a hamileyken vereme yakalanmama kışları çok üşümem mi sebep oldu? 1958 yılı benim için ilklerle dolu, hem acılı hem sevinçli, ayrıca hayatıma yön veren çok önemli bir yıldı. O yıl çiçeği burnunda bir yeni evliyken babamı kaybettim. Hayatımın ilk büyük acısını yaşarken hamile kaldığımı öğrendim. Staj yaparken Bakırköy Akıl Hastanesi'nin ziyaretimizde ömrümde ilk defa cüzamları gördüm, sarsıldım, perişan oldum ve doktorluk hayatımın hangi mecraya doğru akması gerektiğine kesin kararı o gün verdim. Hamileliğim sırasında vereme yakalandım ve ilk çocuğum Çağlayan'ı dünyaya getirdim. Hepsi 1958 yılında oldu. Kucağıma dökülmüş mektupları eşeleyip duruyorum o günlere ait bir şeyler okuyabilmek için. Ya ben yazmamışım Gökşin'e üzülmesin diye, ya da o saklamaya dahi dayanamayacağı için yırtıp atmış acılı satırları. Ancak şöyle bir mektup geçiyor elime. İyi ki evlenmişsin diyorsun. Ben bu kanaatte bir türlü varamıyorum. Sana da yazamıyorum Gökşin. Başka insanları kendi derdimle dertlendirmeye hakkım var mı? Hep bu endişe içindeyim. Bu mektubu yazdığımda ikinci oğlum Çınar'da doğmuş. Hem de nebadilelerden sonra. İkinci hamileliğimde de tüberküloza yakalanmıştım. Çağlayan'ın kalp damarında doğuştan bir tıkanıklık vardı. Bu sorunla uğraşmak gerekiyordu. Atilla ihtisasını bitirmişti fakat üniversitede kalması zor gözüküyordu. Geçindirmesi gereken bir ailesi vardı ama üniversitede önünün açılması için neredeyse şart olan kayırıcı bir vasisi yoktu. Üniversitede kalıp akademik kariyer yapması bir başka engel de lisan bilmemesiydi. Belki sırtında bizleri taşıyor olmasa zaman ayırır, İngilizceyi öğrenirdi ama geçindirecek ailesi olan her insan gibi o da hemen ekmek parası kazanmayı seçti, bir fabrikada hekimliğe başladı. Hayatımız hayal ettiğimiz gibi bir peri masalı tadında geçmiyordu. Karı koca çok çalışıyorduk, çok yoruluyorduk, aradıklarımızı bulamamış olmaktan düş kırıklığı yaşıyorduk ama aramızdaki fark, ben her şeye sessizce katlanırken onun sinirlerini etrafına bağırarak boşaltabilmesindeydi. Kocamın bu kadar asabi olmasının kabahatini önceleri kendimde aradım, azarlamalarına hiç ses çıkarmadım. Zaman içinde bağırıp çağırmalarına alıştım ve tekrar hamile kaldım. İkinci çocuğumuzun doğumuyla her şeyin yoluna gireceğini kendimi inandırmaya çalışıyorken içimde yaşamakta olan veren mikrobu omurilime sıçramaz mı? İşte o hastalıkla mücadele ettiğim 1,5 sene hayatımın en meşakkatli devresidir. Çocuklarımın biri 2 yaşını sürüyordu, diğeri 7 aylıktı teşhis konduğunda. Önceleri hastalığı çelik bir korse giyerek ve sürüyle ilaç alarak atlatmaya çalıştım. Beceremedim. İkinci seçenek olan ameliyatı kabul etmek zorunda kaldım ki bu ameliyat öncesinde ve sonrasında hiç kalkmadan 13 ay boyunca yüzük oyun yatmak demekti. Çocukların doğumundan sonra kayınpederimin bahçesindeki bir oda bir holden ibaret küçük eve geçmiştik. Ev kışın pencerelerinin aralığından rüzgar alıyordu ve perişan vaziyetteydi. Benim sağlık durumumu düşünerek Atilla'nın Mecidiye köydeki ön tarafını muayenehane olarak kullanacağı bir daireye kiracı olarak geçtik. Hastalığım teşhis edilip ben ameliyata karar verince bir üçgen tahtanın üzerine yastık koyup yattım ve evimi bu şekilde idare etmeye çalıştım. Elbette beceremedim. Çaresiz çocuklarımızla birlikte kayınpederin Kağıthane köyündeki evine geri döndük. 13 ay sonra ayağa kalkmama izin verildiğinde 30 kilo alarak 80 kiloya çıkmıştım. Hamilelikleri hariç hayatı boyunca 50 kilonun üzerine çıkmamış biri için taşınabilir bir yük değildi bu. Ayakta durmakta zorlanıyordum. Fizik tedavilerin sayesinde ancak bir ay sonra yürüyebildim ve başta giymek istemediğim çelik korseyi 2 yıl boyunca sabahları yataktan çıkar çıkmaz giyip ancak gece yatağa girerken çıkardım. Bu zaman zarfında hastalıkla korseyle süren mücadelenin yanı sıra bir savaş daha vermekteydim ki en yıpratıcı olanı buydu. Kocam yarım kalan üniversite tahsilimi tamamlamamı istemiyordu. Hastalığın tekrar etmesinin tek nedeni aşırı yorgunluk Türkan. Çağlayan'ın doğumundan sonra evinde oturup çocuğuna bakaydın, bu hale gelmeyecektin. Ne alakası var? Veren mikrobu içimde yuvalanmış. Ne yaparsam yapayım, bir gün ortaya çıkacaktı. Fena mı oldu? Tedavisi yapıldı, geçti işte. Tamam öyleyse, şimdi artık akıllan ve fakülteye koşturmaktan vazgeç. Evinde otur, çocuklarınla meşgul ol. Gözlerini aça aça bağırıyordu Atilla. Bunca yıllık emeğimi sokağa mı atayım? Vallahi ben hasta bakmaktan bıktım kızım. Bir daha hastalanacak olursan, başının çaresine kendin bakarsın. Atilla haklıydı. Hastalıklarımdan ben de bıkmıştım ama bunca yıl emek verdiğim mesleğimden vazgeçmem mümkün değildi. Kocamın bağırıp çağırmalarına göğüs gelecek ama hedefimden de vazgeçmeyecektim. Sonuçta ben kazandım. Eksik kalan derslerimin sınavlarını verdim, fakülteyi bitirdim. İki dişçi arkadaşımla birlikte Çağlayan'daki muayenehaneyi açtık. Hastalarımın sayısı azdı ama pratisyen hekim olarak iyi kötü bir tecrübe ediniyordum. Gökçin'in mektuplarında yazdığım gibi endişeler içindeydim. Bilgilerimin yeterli olduğundan emin değildim. Özgüven kazanmak için ihtisas yapmamın şart olduğuna karar verdim. Uzun tahsil yaşamımın bir merhalesini daha atlatmak zorundaydım. 5. ayrımın sonu, sayfa 91.